Dördüncü ayrım. Meg uzun boylu ve leylek gibi bir kızdı. Dişindeki tel araba tamponu gibiydi. Meg her zaman bizimle beraber olmaya, bizden biri olmaya çalışırdı. Ama bizim aramızdaki o kimya onda yoktu. O kadar sinsi, içten pazarlıklı, kıskançlık ve haset doluydu ki Revenon'un dikkat edilmesi gerekli yeşil gözleri olduğunu söylerdi. Her zaman fısıltıyla konuşur ve bizi birbirimize düşürmeye çalışırdı. Anlaşmazlık yetiştirmek ümidiyle bahçelerdeki gübre benzeri dedikodu yayardı ve kendini herkesin kahramanı gibi göstermeye çalışırdı. Aslında kimse onu sevmezdi. Ama ona karşı arkadaşça davranılmazsa zarar gelebileceğinden korkarlardı. Geçen hafta iki kez küçük çocukların eşyalarını alırken yakaladım onu. Biz yemek masasına yaklaşırken, "İşte sarı bukle ve üç ayıcık geliyor," diye laf attı. Bir an kelebeğe baktı. Sonra dudakları inceldi ve köşelerden kıvrılarak buz gibi gülümseyişlerinden birini bize gösterdi. "Sarı bukle niye ağlıyordu? Dans ayakkabılarına biri yapıştırıcı mı dökmüş?" "Kahvaltıdan sonra dışarı gel de sana niçin ağladığını göstereyim," dedim. Gülümseyişi çabucak uçtu. Ona yardım eden 10 yaşındaki çocuklardan birine döndü. "Sana daha çok toz getir dedim," dedi ve benimle göz göze gelmekten sakındı. Yiyeceğimizi masaya aldık. "Bu ekmekler niçin böylesine sert?" diye mırıldandım. Crystal portakal suyunu bitirdi ve gözleriyle işaret yaptı. Dördümüz birbirimize yaklaştık. "Dün bilgisayarda çalışırken büyükanne Kelly ile Gordon arasında geçen bir konuşmaya kulak misafiri oldum. Büyükanne, Gordon'a daha ucuz olduğu için iki günlük ekmek aldığından yakınıyordu. Etin de en iyisini almadığını söyledi. Gordon karşı çıktı ve ona kendi işine bakmasını söyledi. O da yemeğin kendi işi olduğunu söyledi. Gordon da büyükanneye belki emekliliği düşünmesi gerektiğini söyledi." "Pislik," dedi Raven alev alev gözlerle.
"Büyükanne Kelly'nin emekliye ayrılmasını istemiyorum," dedi kelebek üzüntü içinde. Her konuşmasından sonra sözlerinin dinleyicilerde oluşturacağı tepkiden korktuğundan önüne bakardı. Ona evlat edinen annesi bir zalim olmalı.
"Endişelenme, emekli olmayacak," dedim ona. "Kimse o adamı denetlemiyor mu? Bizim için harcaması gereken parayı nasıl kullandığını denetleyen yok mu?" diye sordum Crystal'a. Omuzlarını silkip biraz düşündü. "Faturalar tahrip ediliyordur veya satıcılarla anlaşmalar masa altında bitiriliyordur."
"Onu şikayet etmeliyiz," dedim.
Dördümüz de tepsilerimizin üzerine eğilmiş fısıldaşıyorduk. Sanki gizli bir anlaşma yapar gibi bir halimiz vardı.
"Şikayet mektubuna eğer ismimizi koymazsak, büyükanne yakındığı için onu suçlayacaktır," dedi Crystal.
"Ayrıca herhalde hiçbirimiz Gordon Tui aleyhine bir şey imzalamak istemeyiz."
Sanki adını duymuş gibi yemek odasına Gordon girdi. Hemen hemen anında patırtı kesildi. Kocaman elleri belinde, sanki içeri zorla giren birini arıyormuşçasına ince kesiklere benzeyen koyu renk gözleriyle odayı taradı. Kolları dirseklerinin üzerine kıvrılmış, beyaz uzun kollu bir gömlek giymişti. Sağ kolunda donanmadaki günlerinden kalma bir köpek balığı dövmesi vardı.
"Bugün sallandığınızı görmek istemiyorum. Kahvaltıdan hemen sonra herkes görevinin başına. Bir haftaya kadar bir denetleme olacak ve buranın mükemmel görünmesini istiyorum."
"O zaman yak ve yeniden inşa et," diye bağırmak geldi içimden. Ama yalnızca yediğime bakabildim. Louis yüzünde gülücüklerle Gordon'un peşi sıra içeri daldı. 50 yaşlarında, 1.60 boylarında ve saçları omuzlarına dek uzanan esmer bir kadındı. Bence yüzünün en güzel yeri gök mavisi gözleriydi. Ama değişik bir bakışı vardı. Konuşurken gözlerini açıp kapardı ve karşısındaki onun bütün dikkatini çekemediği hissine kapılırdı. Gerçekten de Gordon'un kendisine söylediklerinden korkuyor gibiydi sanki. Gözetim altındaki çocuklara çok dikkatli veya uzun süre bakarsa daha derin bir ilişki içine girebileceğinden ve çocuk evlat edinildiğinde de acı çekeceğinden korkuyordu.
Bizden daha çok tavana bakarak "Herkese günaydın!" diye bağırdı. Pencerelere döndü.
"Muhteşem bir gün değil mi? Hepimiz işlerimizi çabucak ve verimli bir şekilde yapalım ki temiz hava ve güneş ışığından yararlanacak zamanımız olsun." Çocuklar, yıllar önce insanlar tüberküloz gibi akciğer hastalıklarından kurtulmak için bu dağlara gelirlerdi. Çünkü buranın havası çok temizdi. Burada yaşadığınız için hepiniz çok şanslısınız, diyerek ellerini çırptı ve küçüklere yardım etmek üzere masalardan birine gitti. Damarlarında sanki kan yerine şerbet var, diye mırıldandım. Onları sevişirken düşünemiyorum. Yağ ve su gibiler. Raven öyle bir kahkaha attı ki bir an için Gordon'un dikkatini çekti. Hepimiz gözlerimizi tabaklarımıza indirdik. Yeniden kaldırdığımızda Gordon dışarı çıkıyordu. Topluca bir rahatlama oldu. Yan masadaki çocukların duyabileceği kadar yüksek sesle "Cehennem evindeki yeni bir hafta sonunda eğlenceli köle eziyetine hoş geldiniz," dedim. Bir kısmı güldü. Bir kısmı Gordon'un gitmiş olduğundan emin olmak için kapıya doğru baktı.
"O çiti tekrar badana etmek istemiyorum," dedi Raven. "O işi bana yazmamış olsa bari. Boya kokusu günlerce öksürttü beni."
"Ciğerlerin için zararlı olduğundan," diye açıkladı Crystal. "Konuyu değiştirmek için, hadi şu lapayı yiyelim ve çalışmak için bile olsa dışarı çıkalım," dedim. Görev listesi asılmıştı. Bana çimen biçme görevi verilmişti. O zevksiz işi sevmiyordum. Ama en azından dışarı çıkabilecektim. Crystal ve Raven'a bahçeyi tırmıklama işi verilmişti. Kelebek de dinlenme odasında toz alıp temizlik yapacaktı. Dışarı çıkmadan önce Crystal'a, "Kelebek bu sabah yalnız kalabilecek kadar iyi mi?" diye sordum. "İyidir," dedi. "Değil mi kelebek?" "İyiyim," diyerek bana tatlı bir gülücük gönderdi. "Gerçekten iyiyim. Eğer biri seni rahatsız edecek olursa, özellikle şu Megan Calloway, dışarı gel," dedim ona. "İspiyoncu olmak istemiyorum." "Eğer o kişi seninle uğraşıyor ve senden daha iri ise, ispiyoncu olmuş sayılmazsın kelebek," diye onu ikna etmeye çalıştım. "Burada herkes benden daha iri," diye sızlandı. Crystal'a baktım. Başka bir cevap veya daha iyi bir cevaba ihtiyacım olduğunda hep Crystal'a bakardım. Herkes de büyük anne Kelly'den büyük. Ama bu onu daha zayıf bir insan ve tabii kesinlikle daha kötü bir aşçı yapmaz, değil mi?" dedi Crystal. "Ona verilenle neler başardığını düşünecek olursan." "Doğru. İyi şeyler küçük paketler içinde gelirler," dedim. Kelebek tekrar gülümsedi. "Bugün öğle yemeğinde piknik yapalım," diyerek önerimi duyurdum. "Tenis kortunun yakınında. Büyük anne Kelly hafta sonları bize sandviç yapardı. Sandviçlerimizi jambonlu, peynirli, yalnızca peynirli, fıstık ezmeli reçelli veya çırpılmış yumurtalı olarak yaptırabilirdik. Bir kap süt veya meyve suyu, küçük bir parça kek veya kurabiyemizi alıp çimene bir battaniye sererdik. Kendimi güzelim hafta sonlarındaki normal insanlar gibi hissederdim." Bunu söylediğimde Raven çok kızardı. "Biz de normal insanlarız. Son zamanlarda kimsenin bunu fark etmemesi bizim suçumuz değil," derdi kızarak. Hafta sonları bizim için ses yetenek sınavı gibiydi. Evlat edinmeyi düşünen anne babalar almayı düşündükleri bir çocuğa bakmak ve onunla konuşmak için eve getirilirlerdi. Küçük afacanlar gibi arazide çalışmalarımız yalnızca gelecekle ilgili ümitlerimizi arttırmak için düşünülmüştü. Böylece gelecekteki anne babalar üretken olduğumuzu ve eyaletin gözetimi altındaki şımarık çocuklar olmadığımızı göreceklerdi. Bugün de farklı değildi. Battaniyemizi serdikten ve zevkle yayılarak oturduktan hemen sonra Louis kelebeği bulmak için geldi. Bize doğru yaklaşarak kelebeğe bakıp "İşte oradasın Janet," dedi. O resmi tondaki sesiyle "Resimlerini görmüşler ve seninle konuşmak için gelmişler," diyerek durumu bildirdi. Ne zaman bu ses tonuyla konuşsa kalbimin küt küt attığını hissederim. "Kim?" diye sordu kelebek. "Adları Bay ve Bayan Lockhart," diye cevap verdi Louis. "Hadi gel benimle Janet, elbiseni silkele lütfen," dedi. Ona doğru bir adım attı ve saçlarının lülelerini düzeltti. "Böyle bir gün önceden haber vermeden gelmelerinden nefret ediyorum." "Cumartesileri ve pazarları sık sık gelmiyorlar mı?" diye sordum. "Ne demek istediğimi biliyorsun," diye cevap verdi. Başımı salladım. "Açıkça söylemek gerekirse Brooke, Bazen o kadar oyun bozan oluyorsun ki.
Neden Crystal'ı örnek almıyorsun? Ne zaman konuşması, ne zaman sessiz kalması gerektiğini çok iyi biliyor, diye ekledi.
Söyleyecek bir şeyim ve söyleyeceğimin bir yararı olduğunda konuşurum, dedi Crystal.
Louis, Crystal'ın alayını anlamaksızın, gördün mü, dedi.
Janet, lütfen dik dur ve şaşı bakmamaya çalış. Hadi, Bay ve Bayan Lockhart bekliyorlar.
Kelebek ürkek gözlerle bize baktı. Ona baş parmağımla şans işareti yaptım.
İyi şanslar, diye seslendi Raven.
Louis'le eve doğru giderlerken, bu zamana kadar nasıl kapılmadı anlayamıyorum, dedim.
Hayran olunacak kadar güzel, tatlı, cana yakın.
Crystal kitabını bırakarak ikimize baktı.
Eğer zaman ayrılıp dikkat edilecek olursa her birimizin özel bir yanı var. Bugünlerde insanlar çocuk almaya alışverişe çıkar gibi çıkıyorlar. Bizi insan olarak değil, herhangi alınacak bir şey gibi görüyorlar. Bu ev alışveriş merkezi gibi.
Beklemekten bıktım. Kendimi bir parça mal gibi hissetmekten de, diye ekledi ona özgü olmayan bir duygu yoğunluğuyla.
Ben de aynen böyle hissediyorum, dedi Raven. Hayvan satış mağazasındaki bir hayvanmışım gibi yoklanmaktan nefret ediyorum.
Bakılmaya alışsan iyi olur Raven, diye şaka yaptım.
Güzelsin, herkes bakar sana.
Raven birden sakinleşti. Dikkat çekmek istiyorum diye bir şey yok. Ayrıca öyle ilgi olmaz olsun. Biliyorsunuz ki insanların hayalleri olan şarkıcı olmak isteyen gerçek beni görmelerini istiyorum.
Yalnızca şaka yapıyordum Raven. Kukla gibi peşinden koşturacak erkekler aramadığını biliyoruz. Onlar kendiliklerinden öyle davranıyorlar.
Şimdi kendimi kötü hissediyordum. Raven gerçekten üzülmüştü.
Önemli değil. Sizlerin beni anladığınızı biliyorum. Yalnızca bazen hüzünleniyorum. Sanırım yanında olduğum insanın ne kadar şık olduğumla değil, beni ben olarak değerli bulup seveceği bir gün asla olmayacak.
Crystal ve ben üzgün üzgün bakıştık. Asla sevilmeyeceğimizi bilmenin nasıl bir şey olduğunu bilirdik.
Öğle yemeğimizi bitirene dek kelebek ortaya çıkmadı. Onu başı önünde yavaşça yürürken gördüğümüzde battaniyemizi katlıyorduk.
Kelebeğe bakarken Crystal'ın alışveriş merkezinde satılık bir eşya gibi olduğumuz konusunda söylediklerini haklı buldum.
Yaşam için, bir aile için nasıl sınava çekilirsin?
Doğru konuşmaya mı çalışırsın? Genelde mutlu bir insan olduğunu düşünmeleri için olabildiğince çok mu gülümsersin?
Bazen sana doktordan daha çok yaklaşarak bakarlar. Kulaklarının arkasını yıkayıp yıkamadığını merak etmeye başlarsın.
Nefesin kokar mı? En güzel elbiseni giymiş olman gerekmez mi? O sordukları aptalca soruların doğru cevapları nelerdir?
Bizimle yaşamaya ne dersin?
Ne mi deriz?
Siz ne düşünürsünüz?
Biz nefret ederiz. Burada kalıp kimse olmamayı tercih ederiz.
Raven nasıl insanlardı? Diye sordu hemen kelebeğe.
İyilerdi, dedi.
Yaşlı mı, genç mi? Diye sordu Crystal.
Çok yaşlı değil. Bayan çok güzeldi. Benim gözlerimin renginde güzel gözleri vardı. Saçları da saçlarımın rengindeydi. Onlara onların çocukları olacak kadar çok benziyormuşum, dedi.
Vay canına, dedi Raven.
Güle güle kelebek.
Bize baktı. Yüzünde korku dolu bir ifade vardı.
Eğer seni isterlerse kelebek, senin için sıcak, sevgi dolu bir yuva yapacaklardır, dedim.
Daha mutlu olacaksın.
Başını salladı.
Nerede oturuyorlar? Diye sordu Crystal.
Albany yakınlarında.
Bu iyi, dedi Crystal.
Eminim seni iyi bir okula da gönderirler.
Bizden ayrılma fikrinin onu üzdüğünü görünce, sonsuza dek burada kalmayacağız kelebek, dedim.
Raven, Crystal ve ben senin yerinde olmayı çok isterdik. Senin adına mutluyuz.
Gözleri anlayışla dolu olarak başını salladı.
Raven kelebeği elinden tutarak, hadi pimpon oynayalım, dedi. Evin arkasında bir masa vardı.
Birazdan yanınıza gelirim, dedi Crystal. Şimdi kütüphaneye gitmeliyim.
Kelebek ona baktı.
Sonra görüşürüz kızlar. Softball eşyalarını alıp bir iki vuruş yapayım.
Ayrıldık.
spor aletlerinin, disk çalarlarımızın ve radyolarımızın bulunduğu Louis'in odasının dışındaki alet odasına gittim. Odaya girerken kelebeği gören Lockhart çiftini gördüm. Kelebek gibi tatlı bir kızı sevecek ve şefkatle koruyacak tipte, hoş görünümlü, mutlu, iyi giyinmiş genç bir çiftti. Bu evde duvarlar öylesine inceydi ki kulağımı odayla Louis'in oradaki duvara dayayıp neler konuştuklarını duymak çok kolaydı. İyi haberleri alıp herkese önceden duyurmayı ümit ediyordum. "Nasıl hissettiğinizi biliyorum," dedi Louis. "Hayran olunacak kadar güzel. Ancak," diye devam etti, "hoş olmayan sürprizlerle karşılaşmayasınız diye size onunla ilgili biraz daha bilgi vermeliyim." "Hoş olmayan mı?" diye sordu genç kadın endişeyle. "Zor daha yerinde bir sözcük sanırım. Son zamanlarda psikoterapiste görünüyor. Size biraz okuyayım." Janet aşağılık kompleksiyle kuşatılmış bir durumda. Şizofreni nöbetleri bunun doğal bir sonucudur. Reddedilme korkusuna karşı bir savunma olarak tüm duyumlarını kapatarak kendini hareketsiz bir konuma çeker.
"Şizofren mi? O küçük kız mı?"
"Evet, birkaç kez psikiyatr çağırmak zorunda kaldım," diye ekledi Louis.
Ağzım açık kaldı. Çağırmamıştı. Bir kez bile olsun çağırmamıştı. "Aman Tanrım."
Seslerindeki vazgeçme tonunu hissediyordum. Geri çekilme başlamıştı. Öfkeyle alet odasından çıkıp Crystal'ı kütüphaneye gitmeden önce yakalamak ümidiyle ayaklarımla yeri döve döve odasına çıktım. Bana bir bakış attı ve kitap çantasını bıraktı.
"Ne oldu?"
dedi.
"Louis kelebeğin durumunu baltalıyor. Anne baba adaylarına kelebeğin psikolojik durumunu anlatırken duydum onu. Kelebekten sık sık şizofrenik duruma düşen ve sürekli tıbbi gözetim altında tutulması gereken bir deliymiş gibi söz etti."
Crystal yalnızca başını salladı.
"Niye yapsın bunu Crystal?"
"Basit," dedi Crystal. "Sana daha önce de söylemiştim. Yetimlere gözetmenlik yapan yetim anne babaları, baktıkları çocuklar büyüdükçe daha fazla para alırlar. Sistem bizim gibi çocuklara sürekli kalacakları evler bulmadığı sürece daha çok para girer içeri. TUİ'ler için küçük para makineleriyiz."
"Bu korkunç. Louis bizi nasıl böyle kullanır?"
diye sordum öfkeyle.
"Bence Louis'in durumu biraz daha karışık. Herhangi birimizden vazgeçme fikri onu korkutuyor. Gordon para istiyor ama Louis'in kendine göre başka gerekçeleri var. Bizi kendi çocukları gibi görüyor."
"Seninle ilgilenen kişi seni alıkoyup kendine göre seni mükemmel çocuk fikrine dönüştürmeye çalışıyorsa bunun ne kıymeti olur ki?" "Bunu daha önce de yaşamıştım. Tekrar olabileceğine inanamıyordum."
"Başka bir seçenek var mı sence?"
diye sordu Crystal. Bir süre ona baktım.
"Evet."
"Ne?"
"Sonunda
kaçalım," dedim.
Güleceğini sanmıştım ama gülmedi. Dikkatle bana baktı ve başını salladı.
"Bugün burada kalsam iyi olacak. Kelebeğin bana ihtiyacı olabilir," dedi içini çekerek. "Louis'in yaptığını kelebeğe anlatmalıyım. Burayı hiçbir zaman terk edemeyeceğini düşünmek onu çok üzebilir. Şu kaçma işini de söylemeyeceğim."
"Ama ben ciddiyim Crystal."
Arkasını döndü ve pencereden dışarı baktı. Ben ciddiydim. Gerçekten ciddiydim. Yalnızca herkesi kendime inandırmalıydım.